Aşkın suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 10.
Gözyaşları da genç adamın dertlerine ekleniyor, güçlendiriyordu onları. Matmazel Faksölen şaşırmıştı, ne varsa anlattı. Bunun üstüne ikisi birlikte aynı sonuca vardılar. En iyisi Goen'in ailesini harekete geçirmek olacaktı. Durumu düzeltmek için başka çare yoktu, öyle yapıldı. Genç adam gidip babasının ayaklarına kapandı. Kuzenini ailesinden gidip istemesi için yalvardı ona, yoksa yaşayamazdı. Hatta Fransa'yı bile terk eder, başka ülkelere kaçardı. Babası uygun davrandı ve ertesi gün Monsieur Faksölenj'i ziyaret etti. Ancak aldığı yanıt çok ilginçti. Faksölenjler için bir şerefti bu, teşekkür ederlerdi. Ne var ki geç kalınmıştı, başkasına söz verilmiş bulunuyordu. Aslında pek uygun bulmadığı bu evliliğin gerçekleşemeyeceğine hiç üzülmeyen baba Goe, gelip durumu oğluna serin kanlı biçimde anlattı. Ayrıca artık bu sevdadan vazgeçmesini, kuzeninin mutluluğunu bulandırmamasını öğütledi ona. Genç Goe kuduruyordu ama tek laf çıkmadı ağzından. Hemen gidip aşk ve görkemli yaşama hırsı arasında bocalayan Matmazel Faksölenj'i buldu. Matmazel Faksölenj'in düşünceleri bu kez daha bir durulmuşa benziyordu. Onu avutmak için bin dereden su getirmeye başladı. Genç Goe sakin görünmeye çalışıyordu, kendine hakim olmayı başardı. Kuzenini avucundan öptü ve demin gizlemeye çalıştığından daha katı bir tavır içinde onun yanından ayrıldı. Bu duygularını saklamak zorundaydı. Faksölenj'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek, buna karşılık onun mutluluğunu bulandırmaya da hiç kalkışmayacak. Bu arada Franlo, Belval aracılığı ile gerçeği öğrenmişti. Ortada çekinilecek rakipler vardı. Bu yüzden de Matmazel Faksölenj'in kalbini kesin olarak elde etmek için bir sürü değerli hediye yolladı. Matmazel de ailesine danıştıktan sonra koca gözüyle bakılması gereken bu adamın ince davranışını değerlendirdi, hediyeleri kabul etti. Franlo, Paris'ten iki konak ötede göz alıcı nitelikte eşyayla donanmış bir ev tuttu. Orada 8 gün kadar şölenler, çağanlar içinde yaşadılar. Tabii adam bunları yaparken sonucu en kesin bir şekilde almak için becerikli adımlar da atıyordu. Sonunda başarıya ulaştı. Sevgili kızımızın gözlerini istediği yöne çevirmişti artık. Rakibin korkulacak tarafı kalmamıştı. Bununla birlikte eski anılar Matmazel Faksölenj'in aklından bütüne silinmiş değildi. Bir türlü gözyaşlarını tutamıyordu. Çocukluğundan beri bunca sevdiği, bağlandığı gence, yıllardır varlığının temel konusu olmuş kimseye yaptığı hayınlığın acısı içindeydi. "Bana ne yaptı da terk ettim onu?" diye soruyordu kendi kendine. "Bana sevgisi mi eksildi de böyle yaptım? Değil, değil. İşte ben kalkıp ona hayınlık ettim. Hem de kimin uğruna, ah Tanrım, hem de kimin için? Hiç tanımadığım bir adam için. Lüksüyle, şatafatıyla baştan çıkardı beni. Belki de bu yeni ve zengin hayat burnumdan gelecek ileride. Tanrım, ne müthiş şey, aldanmışsam." Ama böylesi düşünceler çok sürmüyordu. Franlo'nun düzenlediği bir eğlence, yolladığı değerli bir hediye unutturmaya yetiyordu ona her şeyi. Bir gece düşünde Franlo'yu vahşi bir hayvan şekline girmiş gördü. Tutmuş onu üstünde cesetler yüzen bir kan çukurunda itekleyip duruyordu. Matmazel Faksölenj olanca sesiyle bağırıyor ama o duymuyordu bile. O sırada Goe ortaya çıkıyor, kolundan tutup geri çekiyor, sonra da ortadan kayboluyordu. Matmazel Faksölenj kendini kaybedip oracığa yığılıyordu. Bu korkunç düş yüzünden 2 gün hastalandı, yemedi, içmedi. Ama yeni bir eğlence bu izlenimleri silmeye yetti. Artık işler yoluna girdi denebilirdi. Franlo gün kazanmak için acele ediyordu. Bir sabah Matmazel Faksölenj ondan aşağıdaki mektubu aldı. "Hiç tanımadığım öfkeli bir adam, bu akşam Bay ve Bayan Faksölenj'e ve onların eşsiz güzel kızlarına saygılarımı sunmaktan yoksun bıraktı beni. Mutluluğunu yıktığımı söyleyerek üstüme yürüyen bu adam benimle dövüşmek istiyordu. Nitekim boş bulunarak bir kılıç darbesi yedim ondan. Hiç kuşkusuz 4 gün içinde benden hak ettiği cevabı alacak. Ama işin asıl üzülünecek tarafı doktorların 24 saat bir yere çıkmamı yasaklamış bulunmalarıdır. Oysa ben bu akşam gelip Matmazel Faksolange'a aşk yeminlerimi tazelemek istiyordum. Ne büyük yoksunluk. Baron de Franlo. Matmazel Faksolange bu mektuba fazla şaşırmadı. Durumu hemen annesine babasına duyurdu. Böylelikle eski aşığının güvenliğini de korumuş oluyordu aklınca. Kendisi uğruna hayatını tehlikeye atan biri için üzülecekti elbet. Bunca çılgınlaşan biri için. Henüz sevmekte olduğu ve o yürekli yiğit çıkışı yapan şu genci de Franlo kadar esirgiyordu içinden. İkisi de değerliydi onun için. Ne var ki birinden biri tehlikedeydi işte. Biri saldırmaya kalksa öbürünün kanı akacaktı. Yine de Matmazel Faksolange'ın her şeyi Franlo'nun lehine yorumlayacak bir psikoloji içinde olduğunu söyleyelim. Goe ne de olsa haksızdı. Franlo savunma halindeydi ne de olsa. Bir yandan Monsieur Faksolange çıkabilecek olayları önlemek amacıyla Goe'nin babasına koşarken Belval'le Madame Faksolange ve Matmazel Faksolange de boş durmadılar. Onlar da Franlo'ya geçmiş olsuna gittiler. Franlo konuklarını bir divana uzanmış biçimde kabul etti. Aşırı derecede soyunuk bir haldeydi. Yüzünde bir yorgunluk vardı. Bu yorgunluğun o yüzdeki kişiyi şaşırtan aşırı ifadeyi biraz değiştirdiği sanılabilirdi. Monsieur Belval ve saygıdeğer dostu bu karşılamadan Madame Faksolange'ı işin artık geciktirilmeye gelmez niteliğine inandırma bakımından bir güzel yararlandılar. Böyle giderse daha birçok üzücü olaylarla karşılaşabilirlerdi. Hatta Franlo Paris'i terk etmek zorunda kalabilirdi. Belval'in dostluğunun ve Franlo'nun becerisinin hemen bulup yılmadan değerlendirdikleri daha birçok başka neden. Madame Faksolange'ın direnme gücü kalmamıştı. Bir yandan Bay Belval'in dostluğu ve inandırıcı hareketleri, bir yandan kocasının her günkü sert bakışları, sonsuz üstelemeleri madamı yenilgiye uğratmıştı. Böyle bir evliliğin kızı için sağlayacağı durumu da düşününce artık karşı çıkmayı bıraktı. Böylece ziyaret şu anlaşmayla sonuçlandı. Franlo'nun sağlık durumu el verip de ilk sokağa çıktığı gün nikah kıyılacak. Franlo bizim politikacı kahramanımız, Matmazel Faksolange'ın bazı kaygıları olduğunu sezmişti. Matmazel ne de olsa eski sevgilisinin hayatına bir zarar gelmesini istemiyor, Goe'yi cezalandırmaktan vazgeçmesini rica ediyordu. Franlo bu konuda söz verdi, ona bir şey yapmayacaktı. İşin geri yanı Goe'nin babasıyla halledildi. Oğlu aşkın kendine yaptırttığı hareketinden dolayı pişman olmuştu. O duygu Matmazel Faksolange'ın hoşuna gitmemeye başlar başlamaz, kendisi böylesine korkunç bir biçimde yüzüstü bırakılınca Goe artık onu rahatsız etmeyecekti. Bay Faksolange rahatlamıştı. Artık öbür meselelere sıra gelebilirdi. Para. Para işi ne olacaktı? Monsieur Franlo hemen Amerika'ya gitmek istiyordu. Orada çok iyi bir durumu olacaktı. İşlerini yoluna koyacak, mülkünü büyütecekti. Bunun için de karısının çeyizinden yararlanmak isteyeceği kuşkusuzdu. Çeyiz için 400 bin franklık bir miktar üstüne anlaşmaya varılmıştı. Bu, Monsieur Faksolange'ın servetinde büyük bir gedik açılması anlamına geliyordu. Ama hayatta tek bir kızı vardı. Zaten bütün varlığı bir gün ona kalmayacak mıydı? Üstelik bu öyle bir işti ki hayatta bir kez başa gelirdi. Her türlü özveriye katlanmalıydı. Franlo'nun başına gelen yeni serüvenin 7. günü, yani Matmazel Faksolange'ı ilk gördüğü günden 3 ay sonra söz konusu para sağlandı. Böylece Franlo artık Matmazel'in kocası oluyordu. Eş dost bir araya geldi, anlaşma imzalandı. Ertesi gün gürültüsüz biçimde nikahları kıyılacak. 2 gün sonra da Franlo parasını ve karısını alarak Amerika'ya hareket edecekti. O uğursuz günün akşamı Monsieur Goe saptadığı gizli bir yerde eski sevgilisiyle son bir kez buluşmak istedi. Biliyordu ki Mademoiselle Faxolange istedikten sonra oraya gelmesi işten değil. Bu ricası reddedildi. Bunun üzerine Goe ikinci bir mesaj yolladı. Kuzinine açıklaması gereken çok önemli bir şey vardı. Kahramanımız hayınlık etmişti, aldatmıştı, sadık kalmamıştı. Ama eski sevgilisine karşı içinde hiçbir nefret duygusu da taşımıyordu. Bu son mesaj üzerine o gizli yere gitti. ''Ben şey için gelmiyorum,'' dedi Goe kuzenine. ''Ben sizin ve ailenizin deyimiyle mutluluğunuzu bulandırmak için gelmiyorum. Ama size iş haline getirdiğim dürüstlük duygusu içinde aldatıldığınızı, büyük bir belaya çattığınızı zamanında haber vermek istiyorum. Evleneceğiniz adam düzenbazın biridir. Sizi bir kez yakalayıp götürdükten sonra dünyanın en mutsuz kadını yapacak. Bir dolandırıcıyla karşı karşıyasınız, aldatıldınız.'' Bu söylevi dinledikten sonra Mademoiselle Faxolange kuzenine, birine karşı bunca ağır suçlamalara girilmeden önce ortaya çok açık kanıtlar koymak gerektiğini söyledi. ''Ne yazık henüz elimde böyle kanıtlar yok,'' dedi Goe. ''Bunda haklısınız belki ama inanın, sıkı bir şekilde soruşturuyorum, çok yakında her şey olduğu gibi ortaya çıkacak. Bakın, sevdiğiniz en kutsal şeylerin başı için şunu yapın. Ailenizden nikah törenini erteleyecek yeni bir süre isteyin.'' ''Sevgili kuzenim,'' dedi Mademoiselle Faxolange gülümseyerek, ''boşuna ortalığı karıştırdığınızın farkında mısınız? Şu sözlerinizin birer bahane olduğu o kadar belli ki, beni içinde bulunduğum ve artık hiçbir şeyin sarsamayacağı bir durumun dışına çıkarmak için çareler arıyorsunuz. Hadi ne olur itiraf edin kurduğunuz düzenleri, hepsini affedeceğim. Artık adımımı atmışım, hiçbir şey geri döndüremez beni.'' Aslında gerçekten hiçbir kesin kanıt olmayan, yalnız bazı kuşkularla hareket eden, bunu da zaman kazanmak için yapan Monsieur Goe, kuzeninin ayaklarına kapandı. ''Biliyorsun, tapıyorum sana,'' diye boğula boğula hışkırdı. ''Mezara kadar da götüreceğim bu aşkı. Sense kalkmış beni bırakıp gidiyorsun, hiç dönmemek üzere gidiyorsun. Bakın itiraf ediyorum işte. O söylediğim konu üstüne fazla bir şey bilmiyorum. Çok kuvvetli kuşkularım var o kadar. Ama bilesiniz ki bu kuşkular beni sizden ayrılıyor olmaktan daha fazla yıkıyor, mahvediyor. Umutsuzluğumdan da ağır basıyor bu kuşkular. Mutlusunuz ya, mutluluğunuzun doruğunda da çocukluğumuzun o tatlı günlerini ara sıra hatırlayacaksınız değil mi? Hani hep benim olacağınızı söyler, yeminler ederdiniz, işte o günleri. Hazzın dakikaları ne kadar da çabuk geçti. Kederinkiler kim bilir ne kadar uzun sürecek. Tanrım, böyle bir terk edilişi hak edecek ne yaptım ben? Siz söyleyin Matmazel, ne yaptım size ben? Nasıl feda ettiniz bu aşkı? Sizi benim sevgimden çekip alan şu korkunç herif, benden daha büyük bir aşk mı sundu size? Benim kadar eski günlere mi gidiyor onun da aşkı? Gözyaşları seller gibi akıyordu mutsuz Goe'nin gözlerinden. Sevgilisinin elini avucunda sıkıyordu. O eli bir yüreğinin üstüne bastırıyor, bir ağzına sürüyordu. Bu hava içinde duygulu Faxolange'ın içine bir üzüntü gölgesi düşmemesi imkansızdı. Gözlerinden birkaç damlanın düşmesine engel olamadı. ''Sevgili Goe,'' dedi kuzenine, ''sen benim için her zaman aziz olacaksın. Ailemin isteklerine boyun eğmeye mecbur olduğumu biliyorsun. Hem sonra bizim birleşmemizin olanaksızlığını da biliyordun. Bekleyecektik. Kişinin mutluluğunu kendi ailesinin mutsuzluğu üstüne kurması ne korkunç şey. Belki istemiyorduk ama bekleme yaşındaydık daha ikimiz de. Peki senin bana bağlılığın nereden belli olacaktı? Nereden mi? Yine senden. Senin karakterinden, hepsi de sana ait olan bütün şu güzelliklerinden. İnsan seni bir kez sevdi mi artık o sürüp gider. Hala benim olmak istiyorsan gel kaçalım buralardan, dünyanın öbür ucuna gidelim. Beni yeterince seviyorsan gelirsin ardımdan. Artık olmaz, hiçbir şey beni buna sürükleyemez artık. Git kendini başka şeylerle avut, beni unut dostum, en uygunu bu. Hayatında daha öyle güzelliklerle karşılaşacaksın ki bu günleri unutacaksın. Şimdi bir de vefasızlıktan konuşma. Ben seni nasıl unuturum? Sensizlikte nasıl avunurum hayın? Hayır hayır, bir an bile bu söylediklerinin gerçek olduğunu düşünmemiş, benden kuşkulanmamışsındır. Dostum, mutsuz arkadaşım, ayrılmamız gerekiyor bizim. Bunlardan konuşmayalım, bunlar beni örseliyor, dertli ediyor. En uygun yol ayrılmamız. Pekala, sen nasıl diyorsan öyle olsun. İşte hayatımda seninle son kez konuşuyorum, öyle olsun. Gerçi çok insafsızsın, yine de bu isteğini yerine getireceğim.
Ayrım sonu.